Nesrin hala dalgalı bir deniz gibi çalkalanıyordu. Sami'nin ayaklarına kapandı, öpmeye başladı. Pabuçlara yüzünü gözünü sürüyor, kendisini bırakmamasını, şayet bırakırsa öleceğini, kendini öldüreceğini söylüyordu. Ama nafile. Zerrece acımıyordu. Evet, acımıyor. Böyle bayağılıklar yaptığı için acımıyor. Sevmiyor ki. Elinde değil ki. Bomboş gözlerle bakıyor. Sadece bakıyordu. Bir ara istemeyerek eğilip bileğinden tuttu, kaldırdı. Kolları arasına aldı. Kadın memnun, mutlu. Söyle Sami. Söyle canımın içi. Söyle yavrum. Ne söyleyeyim? Onunla beraberdin değil mi? Değildim. Beraberdin Sami, beraberdin işte. Niçin saklıyorsun? Vallahi değildim Nesrin. Onu Beyazıt durağında bekledim, gelmedi. Ben pansiyonunda olduğunu sanıyorum. Yanlış. Gidip bakalım mı? Var mısın? Sami cesaretle varım, yürü dedi. Giyinip çıktılar. Sami Beyoğlu'nda, A sokağında oturuyordu. Nesrin pansiyonda kimseyi bulamayınca söylediklerine pişman oldu. Affet beni Sami, Sami'cim beni affet. Çocukluğu bırak. Adamın boynuna atıldı. Beni affettin değil mi? Ettim. Ne yapayım Sami, seviyorum seni, çok seviyorum. Haydi bizim bara gidip eğlenelim biraz. Nesrin'le kalmaktansa çıkmak canına minnetti. Çıktılar. Ertesi gün Sami meseleyi öğrendi. Teyzesinin iki gözü iki çeşme, korkunç beddualar savuruyor, bir daha Nazlı'nın eve adımını atamayacağını söylüyordu. Sami karakola başvurup durumu ayrıntısıyla öğrendi. Bütün inkarlarına rağmen gizli fuhuş yaparken yakalanmış, muayeneye gönderilmişti. Hayretler içinde Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne koştu. Katipten sordu, soruşturdu. Bel soğukluğu bulunduğu için yatacağını söyleyen katip, mamafi kalıcı değil dedi. Çok yeni. Akşam temasta bulunduğu adamdan aldığı muhakkak. Sami'nin canı sıkılmıştı. Tarla başına döndü. Nesrin halsizce yatıyordu. Nazan'ın macerasını öğrenince şaştı. Peki ama nasıl olur? Benim bildiğim Nazan, kocasından başka erkek tanımamış zavallı bir kadın. Sami sinirlendi. Yahu ne anlamaz karısın be? Ben durakta beklerken herifler saldırıp icabına bakmışlar diyorum. Sen hala hafta arasında gidip görelim bari. Tabii gideceğiz. Ama Nesrin gidemedi, hastaydı. Ateşler içinde yanıyordu. Ateş o kadar fazlaydı ki sayıklaması hezeyan halini almıştı. Sami bir takım hediyelerle yalnız gitti. Genç kadın sararmış, solmuş, gözaltları ağlamaktan çürümüştü. Sami teselli etmeye çalıştıysa da fayda vermedi. Kendimi öldürmekten başka yapacağım şey yok diyordu. Kocam, çocuğum, ah ya Rabbi, yüzlerine nasıl bakacağım? İçeri düştü düşeli, Nazan'ı boyuna teselli eden tedavi altında bir frengili kadın, ''Deli bu beyefendi'' dedi. Alt tarafı bel soğukluğu. ''Ya benim gibi frengili olsaydın? Bak arslan gibi bir beyin var. Ne korkuyorsun? Sonra it oğlu itler üzerine çullanmış. İsteyerek yapmamışsın ya.'' Nazan'ın kulağına söz girmiyordu. Nesrin'in de hasta yattığını öğrenince bir an kendini tuttu. Nesi var? Zaten hasta biliyorsun. En iyisi sanatoryuma yatırmak. Geçen gün patronu sordu. Avans almıştı ya, ödedim borçlarını. İcap eden müracaatı yapacağım. Sami'nin bu işe, yani Nesrin'in sanatoryuma yatırılması işine önem vermesi boşuna değildi. O sanatoryuma yatarsa hastaneden çıkacak olan Nazan'la rahat rahat yaşayabilirdi. Nitekim öyle de oldu. Nesrin gözyaşları içinde sanatoryuma yattıktan 3 gün sonra fişe bağlanıp taburcu edilen Nazan, Sami'nin A sokağındaki pansiyonuna kolayca gelip yerleşti. Başka gidecek yeri yoktu zaten. Sami, istersen teyzine gidelim, bavulunu al dedi. Nazan değil teyzesinin yüzünü görmek, lafının edilmesini bile istemiyordu. Onun için artık ne teyze vardı, hatta ne de kocasıyla çocuğu. Kaderinin çekip götürdüğü bir hayatı yaşayacaktı. Teyzesi değil ama kocasıyla çocuğu gerilerde kalmış, mukaddes birer hatıraydılar. Kirli varlığıyla onların temiz mevcudiyetlerini lekelememeliydi. Buna hakkı yoktu. Sami 3-5 gün içinde hevesini almış, A sokağındaki pansiyonunun rutubetli karanlığında onu unutmaya başlamıştı. Yemeğini dışarıda yiyor, dışarıda içiyor, dışarıda eğlenip çoğu gecelerini dışarıda geçiriyordu. Bir zamanlar her şeyi unutup ta Süleymaniyelerde dolaştığı, uğrunda her şeyi gözüne aldığı kadın bu muydu? Buydu muhakkak ama şimdi Bu daha çok bir hizmetçiydi. Eve geldiği zamanlar yemeğini, yatağını hazır buluyor. Kirli çamaşırlarını yıkatıp gömleklerini kolalatmayı düşünmüyordu. Nazan kocasının evinde olduğu gibi evinin hanımı değil, hizmetçisi oluvermişti. Halinden şikayet ettiği, Sami'yi asılıp şuraya buraya götürmesini yahut kendisiyle meşgul olmasını yahut da geç kaldığı, hiç gelmediği zamanlar geceyi kimlerle, nerede geçirdiğini sorup Nesrin gibi isterik kıskançlıklarla yakın ilgi istemiyordu. Sami bir gün iki meşin bavulla geldi. Mutfağın yanındaki odayı boşaltmasını emretti. Nazan neden, niçin diye sormadan kollarını sıvadı, odayı boşalttı. Bavullar boşalan odaya taşındı. Çok ağır şeylerdi. İçlerinde ne vardı? Sormadı. Sormak değil, merak bile etmedi. Zaten sorsa da doğru cevap alamayacaktı. Kontrol etmesine de imkan yoktu. Sami odayı çekip kilitlemiş, anahtarı yanına almıştı. Gece yarısından sonra iki arkadaş gelecek. İçeri alırsın, odayı gösterirsin. Anahtar yanında olacak. Kapıyı açar girer. Kahve meraklısıdır. Kahvesini hiç eksik etme. Adam gece yarısından sonra geldi. Ufacık, cin bakışlı, hafifçe kır saçlı bir yabancıydı. Türkçeyi bozuk şivesiyle kötü konuşuyordu. Ürkek bir hali vardı. Kovalanmış da korkmuş gibiydi. Odasının hangisi olduğunu öğrenince yanından anahtarını çıkarıp kapıyı açmış girmişti. Kahve ister misiniz diye sordu. Adam gülerek başını salladı. Nazan sabaha kadar adama kahve pişirip taşıdı ama adamın neyle uğraştığını, küçük bir baskı makinesiyle içeride ne yaptığını merak etmedi. O günden sonra eve bir takım şüpheli insanlar girip çıkmaya, bir takım paketler getirip götürmeye başladılar. Hatta sonraları bu paketleri Nazan da taşır oldu. Götüreceği yeri tarif ediyorlar. Koltuğunda paket yahut paketler gidiyor, yerine teslim edip dönüyordu. Paketlerde ne vardı? Niçin götürüyordu? Teslim ettiği insanlar kimdi? Günü geldi mi muayeneye gidiyor, dönüyordu. Bel soğukluğu çabuk kolayca tedavi edilmişti. Gittikçe içine kapanmış, dış alemle ilgisini kesmiş, boynu bükük zavallı bir hali vardı. Üstüne başına baktığı da yoktu. Bol kurşuni mantosu içinde baba yani kadere boyun eğmişti. Apartmana girip çıkarken bakkal, bakkalın çırağı, şarapçı filan laf atıyor. Asılıyorlardı da dönüp bakmıyordu bile. İçine adam akıllı kapanmıştı. İçinde, içinin ta derinliklerinde sarı kıvır kıvır bir baş, oğlunun başı. Yalnız o, her geçen gün biraz daha büyüyen, biraz daha gelişen, biraz daha içten içe kavrayıp yakan bir hasret, oğlunun hasreti. İnsanlardan uzak bir köşeye büzülüp de oğlunu düşünmeye başlayınca gözlerindeki pırıltı artıyor. Yaş yaş oluyordu. Artık ona hiçbir zaman kavuşamayacaktı. O kadar ki günün birinde Mahser Bey, kocam diye değil, saygıdeğer bir yabancı gibi düşünüyordu onu. İstanbul'a gelse, arayıp bulsa bile nafileydi. Gitmezdi, gidemezdi. Yüzü yoktu. Ayıp, çok ayıp bir suç işlemiş, kötü kadın olmuştu. Suçlu yahut değil, fark etmiyordu. Sebep ne olursa olsun damgalanmıştı ya. Onu hayata bağlayan oğlu, oğlunun hasreti olmasa belki de kendini öldürürdü. Ama yapamıyordu bunu, yapamayacaktı da. Zaten oğlunun hasreti dışında hemen hemen eksiği yoktu. Başını soktuğu bir pansiyon, pansiyonun görülecek işleri emreden bir erkek vardı. Erkeğin zaman zaman bağırıp çağırması, sövüp sayması, arada bileğinden bir karyolaya çekip koynuna alması, bu erkek Sami'den başkaları da olabiliyordu. Ne çıkardı? Ha bir, ha beş, ha yüz. İsmi çorabı düşüke çıkmıştı. Kız nedir bu halin? Kendine biraz çeki düzen versene. Diyenlere dudaklarındaki acı tebessümle bakıyor, sonra boynunu büküveriyordu. Ne kadar çorabı düşük olsa gene de erkekleri tahrik eden bir şeyler vardı onda. Çorabı düşüktü ama pis pasaklı değildi. Daha doğrusu çorabı düşük de değildi esas da. Ona bu ismin uygun görünmesi sessizliğinden, kendine bakmayı ihmal etmesinden, boyanıp taranmamasındandı. Yoksa temizdi. Beyoğlu apartmanlarındaki rutubetli sidik kokusu onların pansiyonunda yoktu. Her zaman tertemiz, çıngır çıngırdı. Bahar o yıl Mayıs sonlarında gelebildi. İstanbul açıldı, saçıldı. Herkes tatlı güneşten hissesini almak için kırlara koşmaya başladı. Nazan ise tatlı bahar güneşini terasa çıktıkça çamaşırları sererken görüyordu. Bir gün Sami, başın sağ olsun, dedi. Fırtınaya tutulmuş yaprak gibi telaşlandı. Yoksa Haldun'una bir şey mi olmuştu? Nesrin dün gece ölmüş. Önce ferahladı, yüzünden bir sevinç dalgası geçti. Sonra ikinci bir dalga, bir keder dalgası. Kaşları yıkıldı, gözleri daldı. Uzun kirpiklerinden iki damla süzülüp yuvarlandı. Zavallı Nesrincik. Sami bir sigara yaktıktan sonra, ''Zavallı mı?'' dedi. ''Sen ondan daha zavallısın be. Kurtuldu o. Kapuğundan başını çıkarırken boynuzu bir yere dokununca tekrardan kabuğuna çekiliveren salyongoz gibi içine çekildi. Gözyaşlarını başkalarına göstermemesi gerektiğini anlamıştı. Gösterirse zavallı mı, sen ondan daha zavallısın diyecekler gibi geliyordu. Loş mutfakta bulaşık suyu başında Nesrin'i hazin hazin düşünüyor, onun için sıcak gözyaşları döküyordu. İlk tanıştıkları gece trende ıstıraplarını nasıl paylaşmış, nasıl onunla birlikte ağlamış, sonraları nasıl himaye etmişti. Ama o onun fedakarlığına karşılık verememişti. Sebep her ne olursa olsun Sami ile yaşamaya başlamıştı ya, halen de yaşıyor sayılmaz mıydı? Kadıncağızın hastalığından faydalanmış sayılmazlar mıydı? Sonraları Nesrin ağır ağır silindi. Oğlu gene ön plana çıktı. İçinin derinliklerinde gittikçe büyüyüp gelişen, dal budak salan hasret. Parmağındaki yüzüğü Karola'nın altında o bulup çıkarmıştı. Bu yüzük kocasından çok onun yadigarıydı. Oğlunun yadigarı. Onu nasıl olurdu da satar yahut yitirirdi. Bir gün kuyumcuya gitti. Yüzüğün içine Haldun Mazhar Nazan yazdırdı. Bu yazılarla yüzük sanki daha kıymetlenmişti. Arada çıkarıp yüzüne gözüne sürerek öpüyor, öpüyordu. Bununla beraber yüzük zaman zaman dikkati çekmiyor da değildi. Onunla yatan erkekler, çorabı düşükün parmağındaki bu değerli yüzüğün nereden, nasıl temin edildiğini soruyor, aldıkları cevaplara şaşıyorlardı. Demek sultanlar giderken satmışlar ha? Cevap vermiyordu. Verse, evet, kocam benim için şu kadar liraya satın aldı. Bana hediye etti dese, hangi koca diye soruyorlardı. Sami mi? Sami'nin böyle incelikleri düşünemeyeceğini biliyorlardı. Şu halde hangi koca? İşin uzayacağını, eşelenir eşelenirken sonunda Mazhar Bey'e dayanılacağını, oysa kötü bir kadının namuslu bir kocayı teşhire hakkı olmadığını düşünüyordu. Zaten kimse inanmıyordu taşların elması olduğuna. O gece pansiyon her geceden çok yükünü almıştı. Başta Sami, Türkçeyi çok bozuk konuşan kısa boylu ecnebi ve ötekiler odaya kapanmışlardı. Nazan boyuna kahve taşıyor, tepsi tepsi. Sami bir kenara çekmiş, kapı çalınırsa sakın açma diye tembih etmişti. Gecenin hayli ileri bir saatinde Sami'nin arkadaşlarından uzun boylu biri ilkin tuvalete girip çıkmış, sonra da sokak kapısına gitmişti. Sürgüyü çekiyordu. Kapıyı açacaktı. Nazan etine iğne dürtülmüş gibi koştu. Kapıyı açtırmak istemedi ama adam dinlememişti. Sigara alıp geleceğim diye çıkmıştı. Arkasından kapıyı kapamaya vakit kalmadan polisler 3, 5, 8, 10 belki daha çoktular. Ellerinde tabancalar odaya saldırmışlardı. İçeridekiler de kalabalıktı. Onların da tabancaları vardı. Kıyasıya bir boğuşma başlamıştı. Kurşunların vızıltısı arasında ne yapacağını şaşıran Nazan olduğu yere çömeli vermişti. Kıyametler kopuyordu. Gece yarısı patlayan tabancalar semti ayaklandırmıştı. Ama kısa zamanda her şey polislerin istediği gibi oldu. Tabanca tehdidi altında baskı makinesi, çarktan yeni çıkmış gıcır gıcır banknotlara el kondu. Suçlular sıra sıra dizildi. Suçluların arasında o da sanki bir rüyada gibiydi. Peki ama polisler niçin basmışlardı? Suçları neydi? O gıcır gıcır banknot listelerini oraya kim getirmişti? Otomobillere dolduruldular. Kestirme yollardan hızla müdüriyete inildi. Nazan'ın aklına terasta serili çamaşırları geldi. Gündüz yıkayıp asmıştı. Sami ile ötekilerin pahalı iç çamaşırları, gömlekleri, çorapları, bitişik apartmandakilerin çamaşırlarını yıkayan aksi kadından şüpheleniyordu. Geçenlerde Sami'nin kaybolan gömleğini onun aşırdığını sanıyordu. Eğer sabahleyin gidip toplamazsa karı gene aşırırdı. Sabaha kadar ifade üstüne ifade verdi. Bildiği her şeyi doğru, dosdoğru anlattı. Her seferinde de hücresine gelince çamaşırları hatırladı. Eğer öğleye doğru gidip toplamazsa o karı muhakkak aşırırdı. Pencere önünde beliren uzun siyah bıyıklı polis memuruna sordu. "Beni öğleye doğru bırakırlar değil mi?" Polis deli mi gibilerden baktı. "Laf olsun diye bırakırlar," dedi. Yanına sokulan arkadaşına döndü. "Enayi plakası," diye mırıldandı. "Kim?" "Şu karı." Koridor boyunca ağır ağır yürüdüler. "Niye?" "Beni öğleye doğru bırakırlar mı?" diyor. "Bırakırlar," diyeydin. "Öyle dedim. Halbuki asıl işin başı o değil mi?" "Tabii yahu, yatak be. Numaraya başladık Altak. Cezai sorumluluktan kurtulmak için. Saflığa belki de deliliğe vurmak istiyor. Bak neler yazıyor gazete." Cebinden 8'e katlanmış bir sabah gazetesi çıkarıp açtı.